Ayrım 20, Kuzgunlar ve Leşler, 1. cilt, Erol Toy, sayfa 267. 5. kısım. Cam eriğini çubuğun ucuna taktı. Isı derin bir soluk gibi kamışın içine ağdı. Dudakları kavruldu, boğazı kurudu, ciğerleri tutuştu. Üfledi, eriyik balonlaştı. Kamış ince parmaklarının arasında dönendi. Uzadı balağını, inceldi. Her nefesle biraz daha biçimlendi. Göğsü ıslak ıslak ışıladı. Sırtında belli belirsiz bir ürperti dolandı. Bir yanı yanmaktayken bir yanı donmaktaydı sanki. Alışkanlığından aldırmadı. Parmaklarıyla kavradığı lüleyi aşağı indirdi. Camın sertleşmesine komadan mermer tezgahın üstüne oturttu. Lüleyi hafif bastırarak kamışı çekip aldı. Hem ağız bükülüp biçimlendi, hem boğaz istediği incelikle belirdi. Kamışı potaya uzatırken atölyenin kapısında bir devinme sezinledi, durakladı. O duraklayınca elindeki balonu üflemekte olan ustası kapıya baktı. Kamışı hemen Giovanni'ye uzatarak seyirtti Alberto Usta. ''Kaptan Efendimiz bize onur vermekteler ki bunca zahmeti nasıl karşılayacağımızı bilmemekteyiz. Buyursunlar Efendimiz, şöyle buyursunlar.'' diye eliyle mermer tezgahın yanındaki eski sandalyeyi gösterdi. Kaptan kınalı sakallarını avuçlayarak Alberto Usta'nın devinimine bakıyor, sanki durmaksızın söyleyeceklerini aklına evirip çeviriyordu. Sonunda usta susunca ürkünç sesiyle potanın hışıltılı kaynamasını bastırıverdi. ''Sabaha hazır olun.'' Albert Usta'nın rengi uçtu. Ağzını açıp kapadı bir süre. Sonra hafif kamburunu çıkararak... ''Ama efendimiz, bu olanaksız.'' ''Öyleyse başka gemiyle anlaşın. Ben de başvuran öteki yolcuları ve yükleri alayım.''
''Konuşmamıza göre bize 3 gün önceden haber verecektiniz.''
''Verecektik, evet. Durumun elverişli olduğunu 3 gün önceden öğrenebilirsek. Biz de şimdi öğrendik ki sabaha yelken açarsak yolda baskına uğrama olasılığı yok.''
''Bir günden bir şey çıkmaz ki efendimiz. Hiç olmasa yarın akşama değin izin veriniz. Gördüğünüz üzere biz sizden haber beklediğimizden durmaksızın şişe yapmaktayız. Daha potamız bile kaynamakta.''
''Herkes kendi işine bakmakta haklı. Biz ne eyleyelim? Öğrendiğimiz haber gün geçirmemeyi gerektirmekteyse.''
''Herhalde gerektirmektedir. Fakat durumumuzu görmektesiniz.''
''Gelecek sefere kalın dilerseniz, biz yola çıkacağız. Çünkü güvenilir adamımız demekte ki, Turgut reislerinin en acımasızlarını tayfa devşirmeye yolluyormuş. Bugün Ege'ye girmeleri beklenmekteymiş. 2 günlük bir zamanımız var demektir. Dönüş yollarından çıktık mı rahat bir yolculuk yapmak olanağı var. Arkalarından gideceğimize göre de onlar karadayken biz rotamızı tutarız. Şimdi siz benim yerimde olsanız...''
''Haber doğru mu kaptan efendimiz?''
''Doğru. Nassi'den Doge Hazretlerine verilmiş. Liman komutanı da bize söyledi.''
''Öyleyse haklısınız Giovanni.'' diye bağırdı potaya doğru. ''Ben çıkış izni için gidiyorum. Ocağı söndürdükten sonra sen de Albertini'ye koş. Hemen yetsin. Şişeleri ambalajlamaya başlayın.'' der demez kaptanı öyle bakar bırakıp kapıya seyirtti.
Giovanni kapının ağzındaki küpten kovayı doldurdu. Alaz alaz yanmakta olan kütüklerin üstüne serpiverdi kovadaki suyu. Bir cazırtı daha koptu ocakta. Duman bastı atelyenin içine, kaptan kınalı sakalını kaptı, öksürdü bir iki. ''Ben öteki yolculara da haber vereyim.'' diyerek çıktı. Giovanni bir kova daha serpince odunlar karardı. Atelyenin içindeki duman kapıya yöneldiğinde ardı sıra seyirtti. Geçen gondollardan birine el etti. Daha yanaşırken atladı. Gondolcu acelesini anlamışçasına dürtükledi sırığını. ''Marangoz Albertini ustaya gideceğiz.'' Sözünü bitirirken kanalı aştılar. Albertini'nin atelyesine yanaştılar. Bir el devinimiyle beklesmesini buyurarak kıyıya atladı Giovanni. Atelyeden içeri daldı. ''Albertini usta, hemen bizim atelyeye gidip şişeleri ambalajlayacağız.''
''Görmemekle misin akşam olmakta? Bundan sonra iş mi olur?''
Usta moyalanmayın diye buyurdu.
''Elimizdekini ne yapacağız?''
''Sabaha yolcuyuz usta, bizim de işimiz haberimiz oldu.''
''Sabah mı? Olanaksız bu, yetişmez.''
''Yetiştireceğiz, yoksa gemi gidecek.''
''Ya, öyleyse davranmak gerek. Haydi sen gondol bul, tahtaları yerleştirelim. Allah'tan hazır etmiştim ne olur ne olmaz.'' diye.
''Çok bir iyi etmişsiniz ustam, gondol kapıda beklemekte.''
''Öyleyse durma, şu tahtalar sizin için, yükleyelim.''
Birlikte kesilmiş tahtaları yüklediler. Gondolcu gereç torbasını yüklenen Albertini usta biner binmez yeniden cam atelyesinin önüne kürek çekti. Albertini Giovanni'nin taşımasına bırakarak ilk bağı açtı. Gereçlerini mermer tezgahın üstüne sıralayarak çakmaya başladı. Alberto koltuk altlarından fışkıran tere aldırmaksızın çala kürek kanal komutanının konağına yetişti. Komutan tören üniformasını kuşanmış, aynada kendini beğeniyle süzmekteydi. Alberto'yu aynada gördü, eliyle bir selam vererek, "İyi akşamlar Signor Alberto," dedi.
"İyi akşamlar komutan, böyle bir zamanda sizi rahatsız etmek istemezdim."
"Görevimiz hizmettir Signor, bir isteğiniz mi var?"
"Sanırım haberi bilmektesiniz. İskenderun'a gidecek gemi sabahleyin demir alacakmış. Yetişebilirsek bizi de götürecek. Ancak benim de şimdi haberim olduğundan çıkış izniniz olmazsa gözcüler zinciri açmazlar."
"Haklısınız, açmazlar. Onlar meclis üyesi olarak siz kararlaştırdınız bu yasağı."
"Kararlaştırdık. Ama yasağın uygulanmasını da yüksek buyruğunuza bıraktık. Sanırım gerekli durumlarda özellikle güvenilir kişilerin mal çıkarması konusunda bir Venedikli olarak çıkarlarımızı koruyacak uygulamaları kimse sizin şaşmaz ölçünüzle yapamayacağı için böyle düşünülmüştür. Şimdi gecikmeden izni alırsam hemen yola çıkmak olası. Haberden anlaşılmakta ki malımızı esenlikle aktaracağız."
"Haber sağlam yerden Signor, kaygılanmayın."
"Oh, siz de doğruladığınıza göre zamanında kuyumcuya yetişebileceğiz demektir."
"Kuyumcu? Hangi kuyumcu?"
"Bilmektesiniz efendimiz. Sizin için güzel bir gümüş kemer hazırlatmaktaydık. Sivas kuyumcuları kararmayan gümüşten kemerler yapmaktalar. Geçen gidişimizde söyledik. İnce iş olduğundan zaman istediler. Eh, zaman doldu. Bizden önce bir başkası kapmazsa bu dönüşümüzde sunmak onuruna kavuşacağız. Sanırım unutmadınız."
"Aa, sahi, kararmayan gümüşten elmas tokalı bir kemer demiştiniz değil mi?"
"Sivas kuyumcuları ne yazık ki toka takamamaktalar."
"Allah Allah, benim aklımda yanlış kalmış demek. Olabilir, öylesine çok işim var ki. Şimdi de Doj Hazretlerinin çağrısına yetişmek zorundayım. Gecikirsem doğru olmaz. İzninizle," deyip bir iki adım yürüdü.
Alberto her adımıyla izin umudunun biraz daha uzaklaştığını görerek sarardı. Kapıya yaklaştığında ardından seyirtti. "Dönerken Maraş üstünden ineceğiz efendimiz. Bilirsiniz Maraş kuyumcuları elmas işlemekte. Felemenklilerle yarışırlar. Hatta denilir ki Felemenk ustalarını oradan götürmüşler. Sivaslı bilmemekte ama Maraşlı dilerse kuş kondurmakta. O yüzden bir yanlış anlamı olacak. Bendeniz bunu belirtmek istemiştim."
"Tabii, ben de izninizi hazırlamak için yazıcıma buyruk verecektim. Bir an önce verelim ki izni gece size zorluk çıkartmasınlar. Çünkü ben dojumuzun çağrısından başka toplantılara da gideceğim. Tam zamanında geldiniz. Belki bilinmesini istemediğim yerlere de uğrayacağımdan bulamazdınız."
"Sağ olun efendimiz. İzin alır almaz Albertini'yi yakalayıp ambalajlatayım şişeleri."
"Sonra da dilediğiniz zaman zinciri açacaklar size."
"Böylelikle başkalarının bizden önce davranmasını engellediniz efendimiz."
"Bilmektesiniz ki Venedik ticaret üstünde yücelmektedir. Bizim ödevimiz ülkemize ve cumhuriyetimize onur kazandıran tüccar ve zanaatkarlarımıza hizmet etmektir. Asıl alkışlanması, sağlık ve esenlik dilenmesi gerekenler sizlersiniz," diyerek yan odaya geçti. Yazıcının başında bekleyerek izni hazırlattı. Sağ elinin işaret parmağındaki kocaman altın yüzüğünü yazılı kağıdın altına bastı, uzattı. "Yolunuz açık olsun. Kemer istediğimiz gibi değilse o ustalarla alışverişi kesin."
"Elbette keserim, kaygılanmayın. Genellikle verdikleri sözü tutarlar. Üstelik her iki kentte de uzun sürecek konaklamalarımız söz konusu. Döndüğümüzde beğenimizin size yaraşır olduğunu ispatlayacağız," diyerek kağıdı kaptı. Sekerek indi mermer merdivenleri, gondoluna atladı. Atölyeye döndüğünde Albertini tezgahın üstüne sıraladığı kandillerin ışığında durmaksızın kasa yapıyordu. Giovanni ile birlikte aylardır durup dinlenmeden döktükleri şişeleri saman doldurdukları kasalara yerleştirmeye koyuldular. Bir kat saman doldurduktan sonra şişeleri sıralıyor, yeniden samanlayarak kat kat diziyorlardı. Albertini'nin elini görmek olanaksız, Giovanni ile ustasınınkini de. Kasalar birbiri ardınca dolup üst üste yerleştirilmekte. Atelyenin içini sürekli bir çekiş takırtısıyla şişelerin birbirine vurmasından oluşan çeşitli seslerin karmaşası doldurmakta. Hiçbiri seslerin de alınlarında, bedenlerinde, boncuklanan terin de ayrımında değil. Durmaksızın çakıyor, yerleştiriyor, samanla kırılmazlığını sağlamaya uğraşıyorlar. Uğraşıları kollarında yorgunluğa dönüşürken tahtaların da şişelerin de sonu görünüyor. Belli belirsiz bir sevinç gevşemesi seyiriyor kaslarında. Alberto'nun kamburu düzeliyor. Albertini'nin eli yavaşlayıp görünebilir devinime iniyor. ve Alberto Usta koluyla alnını silerken küpün yanı başındaki ağır tahta dolaba yanaşıyor. İçinden çıkardığı bir koça parça jambonu üçe böldükten sonra bir şişe şarap alıp az daha ağzımızı ıslatmayı bile unutacaktık diye ilkin Albertini'ye uzatıyor şişeyi. Kendimizi öyle bir kaygıya kaptırdık ki açlığı bile unuttuk.
İş bitsin de dedi yorgun yorgun Albertini. Yemek ne zaman olsa yenir.
Yok, bir iki lokma atıştırıp güçlenelim. Kapaklar çakılırken biz de gondola yerleştiririz. Birkaç kez gidip geldik mi yükümüz gemide olur. Ötesi kolay. Evlere varıp haber verdikten sonra gemiye çıkar. Bir vururuz kafayı uyanıncaya.
Sizin öyle Alberto Usta. Biz sabahleyin ateliyi açmak zorundayız.
Sahi iyi anımsattın. Gelirken baktım. Açıktı.
Felç yok, kapatır işi bitince.
İyi öyleyse.
Yarın sabah teslim edilecek başka bir iş vardı. Çocuk aç kaldıysa yazık dedi. Jambonundan bir koca lokma kopararak. Bak bakalım Giovanni dedi Alberto. Oradaysa bir parça da ona verelim.
Giovanni ikiletmedi ustasının sözünü. Atelyenin kapısından karşıdaki atelyelere baktı. Tümü karanlığın içinde birer koyu gölge olarak duruyorlardı, döndü.
Çoktan gitmiş olmalı, atelyelerin tümü kapalı dedi. Şarap şişesini ustasının elinden alırken ağzını elinin ayağıyla çildikten sonra iki yudum içti. Şişeyi Albertini'ye aktarırken jambonunu dişledi. Verilen bu ara tümünü dinçleştirmişti, yeniden işe sarıldılar. Albertini'nin kapağını çaktığı kasaları gondola yüklediler. Gondolun bordası yükün ağırlığıyla kanala gömülünceye yükledikleri kasalar yan yana üst üste dizelendi. Alberto Usta koynundaki geçiş iznini denetledikten sonra küreği oynattı. Giovanni hemen halatı çözerek yol alan teknenin içine attı. Büyük kanalın ağzındaki gözcüler gondolun salınarak gelişine baktılar. Zincir babasının başındaki Alberto Usta'yı hemen tanıdı.
İyi akşamlar Usta Alberto, yolculuk mu var?
Alberto zorlanarak gondolu zincir babasının yanına yanaştırdı. Koynundan çıkış iznini çıkararak gösterdi. Nöbetçi bir eliyle zinciri açan çıklığı çevirirken öteki eliyle selam verdi.
Birkaç sefer yapmam gerekiyor dedi Alberto. Gözcü hep siz misiniz?
İzin kağıdı olunca gözcünün değişmesi önemli değil usta dedi nöbetçi. Yalnız açık olsun.
Sağ olun, iyi geceler.
Büyük kanalın ağzından denize çıktı. Hemen yandaki koyda gümrük depolarıyla liman uzanıyordu. Yekeyi kıvırdı, gondol kanat akıntısıyla ağır ağır Kaptan Fiorento'nun gemisine doğru yol aldı. Gümrük kolcusu teknenin başında bekliyordu. Gondol yanaşır yanaşmaz sandıkları saymaya başladı. Çektirinin güvertesine kurulan palanga bir geniş ağı gondola sarkıttıktan sonra üstüne konulan sandıkları kaldırıp ambara indiriyordu. Alberto kendisine yardım eden gümrük taşıyıcılarının el birliğiyle çabucak boşalttı yükünü. Hızla atelyesinin kapısına döndü. Giovanni ustası dönünceye sandıkları atelyenin taş rıhtımına taşımıştı. Oyalanmadan doldurdular. Gondol su kesimine inince yeniden yola düştü Alberto. Üçüncü dönüşünde işini bitiren Albertini'nin ivecenliğiyle karşılaştı. Hemen gondoldan atladı. Giovanni'nin tek başına yüklemesine bırakarak kapının ağzındaki koca dolaptan bir demir kasa çıkardı. Belindeki anahtarla kilidini açtı, içinden aldığı bir keseden Albertini'nin alacağını ödemeye durdu. Kendince hesap tamamlandığı halde bir altın fazla verilmesi irkiltti Albertini'yi.
Fazla değil mi? Sen de fazla çalışın ustam, gece yarıyı geçti, hakkın kalsın istemem.
İş iştir deriz yüzler toplantısında ustam. İşin zamanı olmamak gerek. Varsa işlenir, yoksa beklenir.
Beklenir ya, doğru dürüst ekmek yemedik. Uykusuz kaldık, bizimki yolculuk. Gemi amacına varıncaya sırt üstü yatabiliriz. Az önce de buyurduğun gibi sen sabah gün doğarken atelyeni açacaksın. Ya bir gecikme olursa bunu ödemek bana düşmez mi?
İyi ama bu durumda satacağının değeri artmış olur.
Artarsa ben de fazlasına satarım. Osman ülkesinde duka bol, yeter ki dilediğince mal götürebilelim. Eh, sayende de siparişleri karşılayacak oranda hazırlandık.
Madem diretmeklesin dedi Albertini, yolun açık, işin gönlünce olsun. Duasıyla atelyeden çıktı. Kıyı kıyı evinin yolunu tuttu.
Onlar hesaplaşıncaya Giovanni kasa taşıdı gondola. Teninin her gözeneğinden şorlayan ter kaslarını gece karanlığında bile ışıl ışıl aydınlattı. Gondol doldu, limana varıp boşaldı. Atelyenin içinde yığılan kasalar birbiri ardınca eridi. Alberto kollarında güç kesilinceye gidip döndü.
Son kasada yerleştirilince dolaptaki keseleri kucakladı Alberto. Gondola yerleşirken, "Atölyeyi kapadıktan sonra hazırlan. Zincir ağzında buluşalım. Aceleden söyleyemedim. Bu kez birlikte gideceğiz." Ummadığı bir ödülün coşkusu yüreğindeki tüm kanı beynine sıçrattı. Başına tokmak yemiş gibi sallandı Giovanni. İnanmaz inanmaz baktı amcasına. Alberto diyeceğini bitirmiş olmanın aldırışsızlığıyla gondolu sürüvermişti. Gözleri yekenin üçgen biçiminde ayrışan izinde öyle kaldı Giovanni. Sonra çözemediği bir gücün etkisiyle atölyeye girdi. Elleri ayakları ayrı ayrı işleri paylaşmış, ayrı ayrı yerlerde devinircesine dönenerek temizliğe koyuldu. Atölyenin malta taşından döşemeleri, mermer tezgah, silikonlu ateş tuğlasından küçük potalar, ocaklar, kamışlar, lüleler, zımpara taşları, elmaslar birbiri ardınca parıl parıl yerlerine yerleştirildi. Kandilleri söndürmeden denetledi yaptığı işi. Kendinden hoşnut rıhtımlarda seyirtmeye başladı. Eve geldiğinde uyku karanlığıyla karşılaşmış diriltti onu. Üstünde kuruyacağına çoğalan teriyle üst kata tırmandı. Annesinin kapısını gürültüyle açtı. Kadın ürküyle sıçradı yatağından. Etlerinin geleceğinden taşmasına aldırmadan doğruldu. Korkusu çığlığını titreterek kısık kısık sordu. "Kim o?" Daha sözcüğünü bitirmeden oğlunun dudaklarını yüzünde ayırınca sevecen kucakladı. Aceleyle kandilin fitilini uzatarak odanın içini sarartan aydınlıkla Giovanni'nin her yanından taşan coşkuyu süzdü uzun uzun. Bir anlam veremediğinden, "Çok geç değil mi oğlum? Sabahlayacak mıydınız?" "Az daha, bitirmesek sabahlayacaktık anne. Amcam beni de birlikte götürüyor." Birden gelen buçtunun etkisi sarstı kadını. Giovanni kendisinin daha çok sarsıldığını düşünerek avundu. Yatağından fırlayıp kalktı kadın, sarıldı oğluna. "Sonunda karar kılabildi ha. Sağ olsun Alberto Amantini. Abi yine yaraşır bir kardeş olduğunu ispatladı." Duruldu, okşadı oğlunu. "Biliyor musun, umudumu kesmiştim. Kötü kötü düşünmeye başlamıştım. Diyordum ki hiçbir zaman götürmeyecek oğlumu. Hiçbir zaman tanıştırmayacak doğudaki müşterilerle. Adriano Amantini'nin bir oğlu olduğunu bilmesinler ki sürekli Alberto Amantini'nin müşterisi olarak kalsınlar istiyor demeye başlayacaktım. Başlayacaktım ya, yine de olmaz diyordum. Böylesine soylu, onlar meclis üyesi bir büyük zanaatkar ve tüccar böyle bir küçüklük göstermez. Amantini ailesine leke sürecek bir davranışta kimse bulunamaz. Bulunmayacağını, bulunmadığını gösterdi. Kargaya yavrusu şahin görünürmüş, benim kuruntum bundan doğuyor olmalıydı. İşte Alberto Amantini kuruntularımın yersizliğini ispatlayıverdi. İyi ki kötü düşünmemişim ailemiz hakkında, yüreğimi bozmamışım, yoksa dövünecektim." Annesinin ağzından hiçbir zaman duymadığı açıklamalar coşkusunu daha bir arttırdı Giovanni'nin. Ellerini nereye koyacağını bilmeden öyle savurta savurta konuşmasına daldı annesinin. Hala güzelliğini bir hazine gibi korumasından kıvandı. Babasının çok genç yaşta ölmüş olmasına acındı. Ağzını açıp bir şey söylemesine kalmadan annesi sürdürdü. "Ah, ben de durmuş onlar meclisi üyeleri gibi söylev veriyorum. Oysa oğlum Türk eline gidecek." Durakladı. Zamanını öğrenmemişliği birden aklına geldi. "Ne zaman gideceksin?"
"Hemen, mümkün olduğunca çabuk. Gemi sabahleyin demir alıyor."
"Olamaz," diye irkildi kadın, etleri büsbütün taştı geceliğinden. Katı görünümleriyle ipekte ışırdadı taşan her parça. "Böyle birdenbire olmaz."
"Ne yapsın ustam? Kaptan akşamüstü uğrayıp sabaha yetişmemizi istedi. Doş korsanların devşirmeye çıktığını öğrenip bütün gemilere hemen yelken açmalarını buyurmuş. Ege ve Akdeniz üzerine gidecek olanlar sabahleyin yola çıkacaklar."
"Hiçbir hazırlık göremedik. Yiyecek içecek almadan gidilirse yollarda kavrulur insan. Dur bir şeyler hazırlayalım." Sonra şöyle bir baktı. Her yanı ıpıslak parlayan oğluna. "Ben torbanı hazırlayıncaya sen de bir su dökünsen iyi olur. Yeni giysilerini çıkaracağım."
Giovanni sırtındakileri merdivenlerde soyunarak tuvalete indi. Küpten doldurduğu kovayı taş döşemenin üstünde başından aşağı dökerek kedi gibi silkelendi. Üstünden su damlaya damlaya merdivenlere ağdı. Annesinin odasına girmesiyle yeni bir irkilmenin şaşkınlığında sallandı. Yatağın üstünde ibrişim gömlek, ipek bintan, parlak Cenova kadifesinden pantolon, Kayseri çizmeleri, sırma işlemeli kaftan ve hep düşlediği ama bir türlü almaya yeltenemediği tavus tüylü, geniş kenarlı sof şapkayla burun buruna gelmek az sevinç kaynağı değildi.
Dolaplarda havlu arandı, yeni giysilerini görünce buldu, silindi ve okşayarak giyindi. Annesi elinde bir torba yiyecekle odaya girdi, uzattı torbayı. Evde ne varsa doldurdum, amcan bizim için de bir şey bırakmıştır. Son anda unutsa bile ben kentteyim. Bu zamanda uşakları uyandırmadan kendi elimle hazırlayabildiğim bu. Herhalde yeter. Baban da bu kadar alırdı her yolculuğa çıkarken. Tanış babanın ve amcanın müşterileriyle, sağlam bağlar kur. Cam işini hep elimizde tutmanın yolu bu tanışıklıklardan geçer, unutma. Unutmam anne. Önümde amcam gibi ustam olduktan sonra tasalanma. Her şeyin iyisini yapar, gelecek günlerin ilişkilerini pekleştiririz bir iyice. Öyle ya, başında amcam var. O varken ne yapılması gerektiğini söylemek bana düşmez. Elbet o daha iyisini bilir ve yapar. Ben sadece babandan duyduklarımı aktarıyorum. Unutma ki amcanı baban yetiştirdi. Gözleri doldu kocasını anımsayınca. Çok büyük usta, çok büyük, iyi kocaydı Govandi dedi. Bir türlü unutamadım. Her zaman olduğu gibi gondolunu rıhtıma bağlayıverecekmiş sanıyorum. Aylarca yolculuk yapıp döndüğünde sabah evden çıkmış gibi giriverirdi. Ama uşaklar gondolundan armağan taşımaktan usanırlardı. Bir ballat gibiydi babanın gidiş gelişleri Giovanni. Ve sonra bir gün gelmeyeceğini söylediler. Söyleyen de amcan Alberto. İnanmadım. Hala inanamadım. Gözümle görmediğimden belki. Şimdi de sen gideceksin. Aman tinilerin yazgısı bu. Kışın durmaksızın cam işleyip yazın oyalanmaksızın Asya topraklarında satışa sürmek. Biz değiştirecek değiliz ha. İstesek de değiştirebilir miyiz? Değiştiremeyeceğimize göre sağlıcakla git yavrum, oyalanma. Neredeyse sabah olacak, esenlikle dön. Ben de yarın senin ilk yolculuğun onuruna bir tören düzenleyeceğim. Venedik'in bütün genç kızlarını çağıracak ve hepsinin aklına seni takacağım. Artık daha büyüğünü dönüşünde yaparız. Hoşça kal anne dedi gülerek Giovanni. Dilersen töreni dönüşüme bırakalım. Olmaz öyle şey. Şimdiden anlasınlar ki Amantina ailesi yeni bir usta yetiştirmekte. Kulaklarına küpe olsun ve bu küpeyi sen döndüğün zaman biri iyice takınsınlar. Elbette o zaman küpeleri tümden unutmazlarsa. Unutacak olan doğunun masal güzelliklerine dalmaya hazırlanandır. Venedik kızları sefere çıkmış tüccarı unutmazlar. Tam tersine el birliğiyle dönmesini, döndüğünde de en değerli armağanı nikahı kendisine sunmasını dileyeceklerinden yolculuk güzel geçer. Orada yaşadığın serüvenler senin olur. Buradaki düzenli yaşamda ailenin. Venedik'in kuralları böyle kurulmuş. Denizci ulus olmanın yanına tüccar ulus olmayı da ekledin mi kimse kuralları değiştirmeye yönelmez. Acılı gibi konuşuyorsun anne. Sanki gitmemden hoşnut değilsin. Acım olmasa hoşnut olurdum. Acım sen dönünceye artacak bilesin. Döndüğünde babanın yerine seni koyacağım ve böylelikle belki acımı unutacağım. Mümkün mü değil mi şimdiden bilemem. Ama bir Amantini'nin yerine belki bir başkası tutar. Kendi oğlu, kendi oğlum. Yaramı iyileştirir bakarsın. Babamı böylesine sevdiğini bilmezdim anne. Hemen hemen yitirdiğimizden beri ilk kez konuşuyoruz onu. Konuşmadıksa sorumluluğunu yüklenmekten ötürü söz etmiyorduk. Sen de ben de o yaşıyormuş, her zaman geri gelecekmiş gibi davrandık. Venedik terbiyesi gidene acınmayı yasaklıyor. Çünkü acınmaya durdu mu acı yaygınlaşır, korku başlar. Oysa tüccar cesur olmak zorundadır. Zorunluluk, yüreği bile susturuyor demek. Şimdi seni onun yerine tam yerleşmiş görünce içimi açmakta sakınca görmedim. Dikkatli ol oğlum, bir acı daha gelirse belki dayanamam. Çok genç dul kalmak güç. Çok genç kendi oğlumun acısına dayanmak daha güç gelebilir. Ve bunun altından kalkamam. Tasalanma anne. Amcam beni her zaman gözü gibi korudu. Zenaatin tüm inceliklerini belletti. Özel markalı kristallerin işlenmesi sırasında köleleri ve uşakları hep uzak tuttu. Salt ben öğreneyim diye kendisi de ölürcesine çalıştı. Şimdi yolda bir derde uğramamı engeller. Elbette bu konuda benden de alabildiğine yardım görecektir. Biz oraya ticaret yapmaya gidiyoruz. Canımızı ve malımızı korumak kendimize karşı onur borcumuz. Yeter ki sen üzülme. Senin üzüncünü taşır gidersen bir yanlışlık yapmaktan korkarım. Üzüncün yerini sevinç aldı yavrum. Ne dedim az önce? Yarın bir çağrı düzenleyeceğim. Amantini konağı yıllardır ilk kez ışıl ışıl yanacak. Ve herkes senin soyun sürdürücüsü olarak ortaya çıkışını kutlayacak. Aklında bunu tut. Benim acılarım ise senin gücün karşısında eridi yitti. Unut ve esenlikle git, sağlıkla dön. Sarılıp öptü oğlunu. Giovanni konuşmanın gereksizliği inancıyla torbasını kucakladı. Rıhtım boyunca büyük kanalın bitişiğindeki zincir babasına doğru yürümeye başladı. Başladı ya, kendisini tutamadı. Köşeyi dönerken dönüp baktı. Annesi elinde kandil pencerenin arkasında ona bakıyordu. Bellini'ler ya da Cappaccio ölmemiş olmalıydılar diye düşündü. Öyle pencerenin içinde oğlunu bekleyen anne tablosu kim bilir ne kadar güzel çıkardı onların fırçalarından. Yazık, uzun zamandır Venedik o düzeyden ressamlarından yoksun. Olsun ama, soyuma yaraşır kazançla dönecek olursam Floransa'dan çağırırım. Şimdilerde adından söz edilen pek çok Floransalı var. Birkaçını getirtir bu tabloyu yaptırırım. Acıyla sevincin karışımını tuvale dökmeyi kim başarırsa onunkini alırım. Ya da ben kendim, kristal üstüne dökerim bu görünümü. Kocasını yitirmiş oğlunu bilinmeyene yollayan bir ananın onuru ve kaygısı kristalde belirir mi? Renk verebilirsem, hele bir de üstüne Andreoli verniği geçersem istediğim gibi olur. Acaba bileşimi vermese bile seramik ustası Giorgio Andreoli verniğinden verir mi? Böyle bir neden olunca hiçbir usta dayanamaz. Benim kristal üstüne döktüğümü o da seramiğe işler bakarsın. Böylelikle iki tablo birden kazanırız. Birini annemin evine koyarız girişe, her zaman oturmayı sevdiği kanala açılan pencerenin yanına. Birini de ben kendi evime koyarım. Kendi kendine güldü. Duraksamasına bir son vererek yeniden yürüdü. Daha şimdiden ayrılmayı kurmaya başladım. Ayrılmak kaçınılmaz. Konağın büyüklüğü kurulları yumuşatacak oranda değil. Venedikli babaların ilk koşulu kızların bağımsız evde oturmaları oluyor. Zavallı annem, oğlu büyüdüğünü kanıtlar kanıtlamaz düğün düşüne dalıyor. Oysa temelli gidişin başlangıcı bu düş.